Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, geçmişimizde, mazimizde bizlere yön veren insanları, olayları kültür gözüyle, irfan gözüyle değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Son birkaç programdır artık rol modellerin belki müşahhaslaştırdık. Yani örnekleri de artık isimlere yoğunlaşarak veriyoruz. Necip Fazıl Kısakürek birkaç programımızın konusu oldu. Sonraki programda da Musa Topbaş Hazretleri'ni gündeme aldık. Dolayısıyla Sami Efendi Hazretleri'ne kadar olan hikayet akışında öne çıkanları siz değerlendirmiş oldunuz. Bugün de Sami Efendi ile olan ilişkisine değinmek istiyoruz Musa Efendimizin. Çünkü İki farklı kültür gibi, kültürden irfanı diyoruz ya, aslında birleştiren unsur irfan, evet. Konya ve Adana belki ama sonuçta bir İstanbul kültürüyle merc olmuşlar, birleşmişler, bir yolu beraber yürümüşler. Bu noktada geçen programda, programın bitişinde de soru sormuştuk, biraz program interaktif olsun diye. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize bize soru sorun, merak ettiğiniz hususları biz de Abdurrahman Bey'e soralım demiştik. Birçok noktada insanların merak ettiği hususlara var ama evet. Günümüzde belki soru sormakta bir cesaret. Niye? Çünkü soruyu sorduğunda bu nasıl bir soruymuş deme tehlikesiyle karşı karşıya, tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. İkincisi de sorduğu sorunun cevabını almama gibi bir risk var. Fakat biz bunu belki bunun önüne geçmek için bizim programımıza gelen bütün soruları size sorma niyetimiz var. Bu bakımdan da iki tane soru sormak istiyorum. İzleyicilerimizden gelen soru. Bunlardan bir tanesi bir Sami Efendi ile olan ilişkisini siz kendiniz nasıl gördünüz? Musa Efendimizin Sami Efendi ile olan ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi de bir dede olarak Musa Efendi'yi nasıl değerlendirirsiniz? Bir anınız var mı diye belki böyle iki tane soru var. İzleyicilerimizden gelen sorular. Bunlar güzel aslında. Programın belki izlendiğini, interaktif bir şekilde izlendiğini gösterir. Bu bakımdan bu sorulara da değinelim. Ama siz Musa Efendimizin Sami Efendi ile olan hayat belki o birleşimini anlatarak başlayabilirsiniz.
Şimdi şöyle nasıl tarif edeyim? Yani Sami Efendi, Musa Efendi ilişkisinde kalplerinin birbirine akışının, hani kalpten kalbe yol vardır evet. derler ya. Bu yolun çok ötesinde bir şey. Bu bir muhabbet ve bir aşkın akışkanlığı. Bu neyin aşkı? Yani hoca, öğrenci, talebe ilişkisi. İşte mürit, mürşit ilişkisi de ne derseniz deyin. Esasında bugün pozitif bilimde de bu ispatlı bir şey. Hocayla öğrencinin, yani öğretmen-öğrenci ilişkisinin
evet.
ruhen birleştikleri ve buluştukları anda bilgiyi içselleştirme çok daha güçleniyor. Yani radarlar açılıyor.
Evet.
Öğrenci de çok güçlü bir alıcı hale geliyor. Zaten iyi hoca da buradan geliyor. Yani öğrencisiyle duygusal ilişkiyi kurabilen, onu anlayan, ders dışında da öğrencinin, talebenin hocam hocam diye peşinde koştuğu hoca makbuldür.
Evet.
Şimdi esasında tasavvuf eğitiminde de bu var. Tabii bunu dışarıdan bakınca tam anlaşılamayabiliyor.
Hele hele günümüzde hiç anlaşılmaz.
Ya esasında niye anlaşılmıyor biliyor musun? Çünkü esasında o kadar içinde yaşıyorlar ki. Şimdi ben sana bir örnek vereceğim. Geleceğiz Sami Efendi, Musa Efendi şeyine ama. Şimdi el etek öpme çok eleştiriliyor değil mi?
Bazı kesimlerce.
Yok yani genel olarak toplumda işte el etek öpme, işte biat etme, şey yapma, böyle onun işte kulu kölesi
gibi
algılar vesaire falan. Peki şöyle bir yerden kimse hiç baktı mı? Mesela aynı şeyi Michael Jackson'a da yapıyorlardı.
Tabii.
Sen hiç oraları seyrettin mi bilmiyorum. Michael Jackson'ın ev görüntüleri vardır. Seyretmişsin muhakkak seyret. Michael Jackson'ın evin önünde bekleyen yüzler, hatta zaman zaman binlerce insan. Evin önünde bekliyor. Ne yapıyor Michael Jackson? Bazen pencereye çıkıyor. Bazen el sallıyor. Bazen çıkıyor onlara iki kelam ediyor. Ve o topluluk, yani Amerikalı. Modern dünyanın insanları böyle sanki hazine bulmuş gibi bağırıyor, çağırıyor, mutlu, zıplıyor, böyle kendinden geçmiş vaziyetteler. Şimdi o Michael Jackson o topluluğun içine girdiği anda ya bırak el öpmeyi, adamın ayağını yalarlar.
Tabii.
Ve onu korumalar da onu önlemek için vardır. Popstarların koruması
Hı.
hayranlarından onları korumak için vardır.
Evet.
Günümüze geldik. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de müthiş sevilen
Evet.
bir sanatçının veya sporcunun, daha doğrusu bunu fenomen diye
Hı, fenomen evet.
tanımlıyorlar. Şimdi özgür ve modern gençlere soruyorum. Bir fenomenin peşinden gidip onu öpmek, koklamak, onunla fotoğraf çektirmek, ondan bir hatıra, bir şey almak
Hı.
için kendinizi parçalayıp parçalıyor musunuz? Evetse bunun cevabı,
Hı.
o zaman işte insanın ruh dünyasında değişen hiçbir şey yok. Şimdi bu din kisvesinde olunca muhalefet ediyorsun, karşı çıkıyorsun, küçümsüyorsun.
Hı.
Modern kisvede olunca normal diyorsun bu.
Evet.
Esasında insan aynı insan. Ve insanın, o aynı insanda da o ölçüsüzlük var.
Evet.
Yani insan da gerçekten fren tutma, frenini ayarlama problemi var insanın.
Evet.
Sevgide de, aşkta da, her yer. Bu yapısal olarak ortaya çıkmış bir şey. Bunu dengeleyecek olan aşık değildir, maşuktur. Yani aşık olunandır. İlişkiyi bir yerde dengelemesi gereken odur. Tasavvuftaki bu muhabbet, yani bu zaten tabii muhabbetin nihai kaynağı Mevla'dır. Leyla'dan Mevla'ya. Ama arada da işte katmanlar var.
Tabii.
Sonuçta yani muhabbetullah, marifetullah hepsi vasıl ilallah içindir. Rab'le gerçek manada buluşabilmek. Dünyadaki yaratılmış hikmetler tarafından bakarsın. Artık o çok uzun saf şeyler,
Evet.
tecelliler diyebileceğimiz, yani mesafe kat ettikçe farklı bir şey, pencere açılır.
Tabii.
İşte burada
Aşık olanlar anlar.
bu yolu kiminle kat ediyorsun?
Evet.
İşte öyle bir yere geliyorsun ki cennet cennet dedikleri 3-5 huri, 3-5 köşk diyorsun.
Hı.
Yunus Emre. Benzeri diğer
Hı.
tasavvuflarda da var. Tabii bir hukuk adamı gözüyle bakınca da Ebu Suud da diyor ki, kardeşim diyor, sen diyor insanlarda cennet cehennem kavramlarını ortadan kaldırıyorsun diyor. İnsanlar, sen bu şiiri diyor fahşedemezsin diyor.
Evet.
Onun için yasaklıyor.
O insanlara motivasyon oluyor bir anlamda. Onu kaybediyorsun.
Hayır, tabii
Evet.
cennet cehennem bir
Evet. Tabii.
motivasyondur, bir
Hı.
şeydir yani. Bu, sen bunu ortadan
Ortadan
kaldırıyorsun. Şimdi
kaldırıyorsun.
bunu ortadan kaldırdığında adam bir anda bu batini tasavvufun sıkıntı tarafı, eğitilmemiş insanların bir anda deryaya dalması.
Evet.
Orada garik olur eski
Evet.
tabirle. Yani boğulur
Boğulurlar.
gider.
Evet.
Şimdi o modern dünyada örnek verdik. Yani bugün gerçekten, bugün onun için fenomenler, şöhretler böyle halkın olduğu yerlerde gezmemeye çalışırlar.
Evet.
Daha böyle, daha az görülen elit veya onlara böyle müthiş rağbetin olmadığı yerlere giderler ki adamlar rahat etsinler diye. Sadece bir burun büyüklüğü meselesi değil.
Hı. Çünkü kendini kaybediyorlar. Bağıranlar,
Tabi
çağıranlar,
bağıran,
kendilerini
çağıran, şey
yere
yapan,
atanlar, üstünü
çünkü
başını yırtanlar.
şöyle işte, bir üniversite öğrencisinin odasına girin, muhakkak
Tabii.
sevdiği starların,
Evet.
yıldızların şeyleri vardır, posterleri vardır. Bu futbolcudur, sanatçıdır, şarkıcıdır, neyse artık.
Hı.
O, onunla bir beraberlik yaşamayı ister duygu
Evet, evet,
dünyasında.
evet.
Ve onu gördüğünde ayarı kaçar.
Evet.
Şimdi bilim, pozitivizm, felsefe vesaire diyen arkadaşlar, hadi bakalım buraya da bir yorum getirin. Şimdi hep böyle tasavvufu tokatlamak şu an bir şey, trend.
Evet.
Konserlerde kendilerinden geçenlerin niye kimse bir şey söylemiyor? Eğlence tarafını söylemiyorum ben. Ama konseri verenin, yani hayran diye tarif edilen kitle var. Adam kendini paralıyor şeyde. Ne onları? İşte neredeyse üstünü yırtacak, onun kıyafetinden bir şey alacak.
Bazı konserlerde işte jilet satılıyordu. Şimdi isim vermeyelim
Eskiden öyleydi.
yani. Evet.
Eskiden öyleydi. Niye bu taraf hiç konuşulmuyor?
Evet.
Evet, geçtik Musa Efendi, Sami Efendi
Evet.
ilişkisine. Benim mesela çok dikkatimi çeken...
Bir şey soracağım. Yani konuşmak mı anormal? Yani sorgulamak mı anormal? Bence ben şu gözle bakıyorum her ikisi için de. Mesela şeyhini gördüğünde kendini kaybeden bir insanın cezbesini ben hayranlıkla izlerim. Ama o sanatçıya o bağır çağır yapan da insana hayranlıkla izlerim. Çünkü o artık insanlıktan bir anlamda çıkıp melek hani ruh alemine doğru gittiği için belki o bedenden kurtulduğu için ruhun verdiği bir tepki olarak algılarım. Bunu sorgulamak mı anormal yoksa ya niye böyle yapıyorlar demek mi anormal yoksa kabul etmek mi anormal? Onun düştüğü hali
şimdi
anlamamak.
Nereden baktığınıza bağlı.
Evet.
Yani o açıdan zor bir soru veya çetrefilli bir soru. Nereden baktığınıza bağlı bir şey bu. Şimdi tasavvufta bir malum eğitim, onun bir formasyonu vardır.
Evet.
Şimdi orada şeyh efendi veya üstad veya mürşit, efendime söyleyeyim, posnişin her neyse, sizin kalp antrenörü diye bir tarif yapmıştık
evet,
ya.
Evet, evet. Çok da güzel bir tarif.
Sizin antrenörünüz. Ve antrenörünüzle ilişkiniz çok güçlü olursa motivasyonunuz yüksek olur. Maçta galibiyetle ve galibiyete gidersiniz. Ama bir süre sonra artık hocaya çok fazla ihtiyacın kalmaz. Hocanın sadece tavsiyeleri senin için yeterlidir. Bunu burada görebiliriz. Bir. İkincisi, şutlar denen bir insan karakteri tarifi var. Tasavvuf. Buna günümüz tabiriyle coşkun, aşkın insanlar.
Evet.
Bu insanlar zaten hayatı bu şekilde yaşar. Yani coşkun ve aşkın olarak idealizmine böyle bakabilir bir sürü yere. Yani pek çok şeye bu şekilde bakabilir. İlişkisi böyledir. O insan bir yola bağlandığında da o yolun rehberiyle böyle coşkulu bir ilişki şey yapabilir.
Evet.
Kurabilir. Tabii işte burada ne dedim ben? O maşuk dedim. Yani o hoca öğrencisindeki aşkın ayar düğmesini tutacak. Onu tutmadığında meczupluğa yani o cezbe hali meczup evet, cezbe tabii. Aynı şeyden gelme zaten. Ayarı kaçırır.
Tabii.
Bir süre sonra da buradan batiniye de geçiş olabiliyor. Yani orada bir batini yani sürekli metafizik.
Evet.
Sürekli metafizik olacak bir şey değil.
Değil.
Yani işte mesela gerçekten böyle tarikatlarda olmuş tarihte. İşte namaz artık bizden kalktı. Biz onu kalpte kılıyoruz vesaire diye. Hep böyle bir görülmez üzerinden her şeyin formal yapının, normatif yapının onlar üzerinden tariflenmesi bu işi başka bir tarafa götürür.
Diğer taraftan
senin çocuğunun senin çocuktan örnek verelim. Çok sevdiği bir öğretmenini dışarıda gördüğünde ne yapar? Öğretmen de onu çok seviyor, o da onu çok seviyor.
Ya çok olmuştur. Kendini belirtmeye çalışır. Hocam diye bağırır mesela.
Değil mi? Anormal bir tepki verir.
Evet.
O da, hoca da ona anormal bir tepki. Aa canım benim, neredesin, gel gibi böyle bir heyecanlı bir şey verir. İşte kalpteki muhabbet, birbirine olan muhabbet akışının bir tezahürü, bir göstergesidir bu. Mürşitler, üstadlar bunları dengelediğinde yani bu ayarı tutturduğunda
hayat güzel, normal devam eder.
Tabii böyle
seviyesiyle.
Kaliteli bir hikmeti arama yolculuğunda bazen coşarsın. Çünkü hikmet de insanı coşturur ama bir denge üzere gitmesi asıl olandır. Evet, sorunun esas şeyine gelelim. Ben tabii Sami Efendi gördüğümde çocuktum. Tam çocuktum yani. Yani çocuk olma hasebiyle de Musa Efendi'nin gelenle gidenle çay getir, hizmet et, işte hediyeliklerin hazırlanması falan vardı. Bayramlar geldiğinde Sami Efendi'nin ev halkına, hane halkına herkese özel bir hediye hazırlardı. Evde kim varsa, başta Sami Efendi olmak üzere. İşte hanımı, yeğeni, torunu vesaire ne kim o hanede yaşıyorsa onlara her bayram için aynısını yapardı. Ben de paketlemesini yapardım. Oradan dikkatimi çekmişti. İşte falan hanımefendi, beyefendi vesaire diye. Ve o hediyelerle bizzat ilgilenir. Kendi seçer. Şuna şunu verelim, bunu verelim. Paketlettirir bize, sonra gelir o paketlere bakardı. Güzel paketlenmiş mi diye. Çünkü ihtiram sahibi olan birine o hediyeler gidiyor.
Evet.
O mesela çok Allah Allah yani.
Bir mana veremiyorsunuz siz
tam
çocuk.
Çocuk aklı oturtamıyorsun.
Evet.
Ama ondan sonra o gerçekten mürit mürşit ilişkisini
Anlayınca.
tarihteki tabii şeyleri okuyunca gerçekten bugün günümüzdeki halini görüyorsun. Ve yani bayramlaşmaya gittiğinde de ki ben bir tanesine katılmıştım. Medine'de çocuktum. Bir tanesine katılmıştım. O hediyeler arabayla bizzat kendi gider. Kendi götürür. Ona yani benim en azından benim olduğumda öyle olmuştu. Böyle güzel paketleri biz istif ettik. Tabii çocuk olunca bize taşıtırmışlardı. Götürüp hane halkına takdim etmişti. Hep bunları kendisi yapardı.
Evet.
Sonra bir haç hatırasını duydum. Bir hacca gittiklerinde babamdan dinlemiştim. Onu da Sami Efendi'nin kaldığı evde veya bir yolda mola verirken abdest ihtiyacına gideceğinde önceden gider. Oralarda bir temizliğini kontrol eder. Şimdi bunu niye yapıyor? Şimdi biraz felsefe tarafına gelelim.
Evet.
Musa Topbaş bunu niye yapıyor? Şimdi o yaptığı yıllar 60-70 diyelim. 1960-1970'li yıllar. Fabrikası var.
Evet.
Boğaz'da bir köşkte oturuyor. Tabii ki özel arabası, şusu busu var. Kendi yani hayatını tek başına yaşamayan, kendine hizmet edecek olan ekibiyle yaşayan bir insan. Ve bu insan beyefendiliğiyle tanınmış, Allah dostu diye tanımlanan birisine hizmeti bizzat kendi yapıyor.
Başkasına da yaptırabilir aslında.
Tabii ki.
İmkanı var
Tabii
çünkü.
ki.
Evet.
Şoförü var,
Evet,
kendisinin
evet.
şoförü
Evet,
var,
evet.
aşçısı var. Geleni gideni var. Ya bak bu çok mübarek insandır. Aman bir
Bir
ihtiyacında
kontrol edin bakalım
şeyinde
bir
en
şeyler
ufak
var
bir
mı?
hassasiyet gösteren arkadaşlar der birilerini tutar, istihdam eder. Veya diğer dervişandan birilerine de bu işi gördürttürebilir.
Ama kendisi yapıyor.
Kendisi yapıyor.
Neden kendisi yapıyor?
İşte bu metafizik. Şimdi bunun
Evet.
tarifi yok. Ya o oradan bir şey alıyor. Hani zaten Musa Efendi babasından dolayı da İstanbul'da tanınan bilinen bir insan. Yani Ahmet Hamdi Topbaşzade'den dolayı tanınan bilinen bir insan. Bir itibari karşılığı olan bir insan. Yani pek çok insanın burada anlayamadığı ilişki bu o tasavvufun metafizik tarafı.
Evet.
Yani bir aşk muhabbet ne seni sana ne onu yaptırıyor.
Nasıl bir muhabbet?
İşte hep çok materyalistleştik biz.
Evet.
Normal kardeşim.
Çok uç uç
Gerçekten
kalıyoruz ya.
materyalistleşince
Evet.
insana bu ilişkiyi anlamak için pek çok insan tasavvufa mesafeli bakan pek çok insan şöyle diyor. Bunlar diyor menfaati gereği oraya gidiyor diyor. Veya diyor yani veya uhrevi bir menfaat diyor. Şey efendi o da cennet satıyor diyor onlara. Cennet satıyor diyor. Onlar diyor o cennetten arsa almak veya kendine yer kapmak için gidiyorlar diyor. Onun söylediklerine inanıyorlar diyor.
Evet.
Yani şimdi iki tane de olumsuz örnek varsa bu noktada
Çıkar öyle, evet.
çıkar canım ne olacak bu insan istismar etmek ve istismar edilmek üzere kurgulanmış. Demin söyledim ya.
Evet.
Yani yapısal olarak bir şey ayarsızız biz. Yani insan gerçekten ayarsız
İnsan
bir varlık.
ünsiyetten geliyor. Zaten şey oradan da kelime
Evet.
evet orada olacak.
Yani
Bir
ayarsız bir varlık.
anormallik
Şimdi
yapacak bir
orada
şekilde.
şimdi iki tane olumsuz hikaye gördüğünde evet o olumsuzun eleştirilmesi de lazım. Veya düzeltilmesi lazım.
Evet.
Ama
Genellenmemesi
sen
lazım ama.
hani eskiler cüz'ü külle teşmil etmek derler. Yani küçük bir örneği bir bütünle benzeştirmek gibi bir durum. Komik bir durum.
Evet.
Yani rasyonel değil.
Evet.
Çünkü herkes kusurludur. Hatta hepimiz ergenlik yaşadık. Ergenlikte insanlar, kızlar annelerini, erkeklerden babalarını önce eleştirirler.
Evet.
Çünkü o önde gördüğü o ya. Onu gördüğü için hemen onunla ilgili bir şey yapar. Ama
Evet.
kendi o yaşa geldiğinde belki ondan daha fazla
Tabii.
hata yapar. Çünkü yapımız bu.
Evet.
Şimdi bu realiteyi görmek lazım. Peki bu niye böyle bir ilişki, niye böyle bir muhabbet vardı? Çünkü Musa Efendi'nin gözünde Sami Efendi insanı kamildi. Ve bir insanı kamile hizmet etmek, ondan feyiz almak. Bu feyiz nedir? İşte
şimdilerin tabiriyle günümüz tariflerinde koyalım ki tam anlaşılsın. Enerji aldık. Pozitif enerji. Diyorlar ya beni rahatlattı. İşte şuraya gidiyorum pozitif enerjimi rahatlatıyorum. İşte biz buna feyiz diyoruz. Siz pozitif enerji diye yeniden keşfettiğini zannettiğiniz şeye zaten işte feyiz diyoruz biz. Yani tefeyyüz etti.
Evet, tefeyyüz etti.
O tefeyyüzden de kalbi bir kıvama geliyor.
Evet. Tefeyyüz Fransızca bir kelime mi hocam? Tefeyyüz etmek.
Oui.
Evet. Maalesef kelimeler gittikçe şey yapıyor. Evet. Tefeyyüz.
Yani ne diyelim? Feyizlenmek diyelim.
Feyizlenmek değil mi? Ama şöyle bir özelliği var galiba. Şimdi T geldiği için başına, siz de çok iyi biliyorsunuz. Hani şimdi teşekkür etmek, şükür, teşekkür ettiğiniz zaman karşıdaki bir şey yapmış ki onun karşılığında şükrediyorsunuz. Yani tepki T diyelim. Tefeyyüz de o bir feyiz veren var aslında. O feyiz verenden etkilendiğiniz için tefeyyüz olmuş oluyor.
Doğru.
Evet, etkileniyorsunuz yani.
Ne diyelim, çok şeydi, özel bir...
Tarifi zor aslında belki bir anlamda. Şu an anlamlandırmak
tabii,
lazım.
Tabii tabii. Yani şimdi bunlar gerçekten bugünün insanı için metafizik kavramlar. Ama söylediğim gibi insanın metafiziğe karşı müthiş meyli vardır.
Meyli var, merakı var.
Ve,
evet.
Ve seküler dediğimiz işte ilim, bilim vesaire, modernizm, modernite, postmodernite diyen insanların da esasında aynı hayatı yaşadıkları ama fark etmediklerini görüyoruz.
Tabii, tabii. İnsanlar farklı ama ruhların ihtiyaçları aynı galiba. O
yani
da
işte
bir feyiz almak istiyor.
Tabii yani ya mesela bir pop starın peşinden gidip niye kendinden geçer?
Evet, o da feyiz almak istiyor. O da gıdalanmak istiyor.
Gıdalanmak istiyor. Evet. O da oradan bir enerji aldığını vesaire bir yere bağlanmak istiyor. Ve kendini yani ora üzerinden refer etmek, tanımlamak istiyor.
Evet.
Falanca'nın fanları diyor.
Tabii adı fan şu anda. Şimdi mürit, mürit değil fan diyorlar işte mesela.
Fan diyorlar ama. Evet. Şimdi ben bunu pek çok insanla konuşmaya başladım artık. Şimdi konuştuklarını diyor ki ya biz böyle bakmamıştık hayata diyor.
Evet.
E bak arkadaş. Doğru, sen bak. Yaşadığın hayatın farkında değilsin.
Evet.
Dünyevi bir hayat yaşamak ayrı bir şey. Günah girersin. Böyle bir hoyrat bir durum yaşayabilirsin. Bir süreliğine. Ama bunu tamamen bir hayat şekli haline getirip hayatının sonuna kadar böyle bir hayat yaşadığında çok anlamsız bir hayat yaşıyorsun.
Evet.
Zaten yaşayamıyor. Ya madde bağımlılığına geçiyor ya alkolizme geçiyor. Veya bu sefer şimdi şeyde son dönemde çok revaç buluyor dünyada.
Trend
Türkiye'de
olmuş.
De öyle. Astroloji.
Evet. O da metafizik gibi.
Tabii tabii. Yani Budizm, Hinduizm vesaire gibi işte Yahudilikteki Kabala gibi böyle pek çok şeyden ezoterik işlere çok acayip meyel var. Yogası vesaire de onlar da bu işin içerisinde bir tarafında. Çünkü insan ruhen dinginlenmek istiyor. Hem mutlu ve huzurlu olmak istiyor. Bir de bu hayat sonlandığında ne olacak meselesi var.
Evet.
Bu hayat sonlandığında ne olacak? İşte pozitivizm burada tabi caizse patlıyor. Veya ateizm, deizm burada patlıyor. Yani hayatın manalandırma ve sonrası.
Sonrası, evet.
Bir takım şeyler söylüyorlar da o söyledikleri ne kadar tutuyor? Ya öyle değilse, ya bir hesap varsa.
Tabii.
Ya gerçekten Yaradan'ın, Rabbül Alemin'in koyduğu kuralların uyup uymamakla ilgili bir mükafat ve mücazat veya ödül veya cezası yaptırımı varsa ne olacak?
Evet. Önemli.
Eyvallah.
Aslında gelişim açısından mükemmel bir tespitte bulundunuz. Bu bütün herkes için geçerli. Bazı insanlar çok olumsuz şeyler yaşayabiliyorlar ama sonra çok birdenbire bir imkanlar açılıyor ve çok güzel yerlere geliyorlar. Ama güzel yerlere geldiklerinde sanki gelişme bitmiş gibi algılıyorlar. Halbuki dediğinize bakacak olursak onun da bir sonu var. Yani fakir zengin olduktan sonra tamam işte artık ben oldum demiyor. Zengin de fakir olduktan sonra ben artık bittim dememeli. Yani her şey aşama aşama aslında.
Şimdi Cenab-ı Hak bunu bize tarif ederken de kulle yevmin huve fî şen diyor.
Evet.
Yani her gün bir değişiklik, evet, her gün bir yenilik, o hayatın akışını anlatıyor. Hı hı. Hatta şey de çok ilgimi çeker. Herhalde Uhud Savaşı'ndan sonra, hı hı, Bedir'deki zaferden sonra, Uhud böyle zafer mi hezimet mi tam belli, hı hı, değil ya.
Evet.
Onun tarifinde esasında ve tilkel eyyamin müdavülüha beynen nas diye tarif eder Cenab-ı Hak. Yani insanlar arasında iyi gün, kötü gün, mutlu gün, mutsuz gün, kaybetme, kazanmayı çeviririz diyor. Değiştiririz diyor. Bir öyle bir öyle, evet, bir öyle böyle. Onun için mutluluk ayrı bir şey, huzur ayrı bir şey.
Güzel.
Yani acı çekebilirsiniz ama huzurlu olabilirsiniz.
Evet.
Nasıl huzurlu olabilirsiniz? Mahiyetle. Yani evet, Allah'la beraberlikle.
Evet.
Bundan dolayıdır ki Allah var keder yok, Allah var gam yok derler. Tabii bunu Abdurrahman olarak söylemesi kolay.
Evet.
Hadi bir de yap bakalım.
Tekkeler de dergahlar da yaptırıyorlar da bir de galiba insanlar. Çile evet, de çektiriyorlar, şey de çektiriyorlar.
Çile çektiriyorlar veya çile çeken biri evet, geldiğinde. Hı-hı. Çünkü Cenab-ı Hak insanlara çok ağır imtihanlar veriyor.
Evet.
Çocuğundan oluyorsun, eşinden oluyorsun, işinden oluyorsun, yarinden yani yarenlik ettiğin, dostluk ettiğinden oluyorsun.
Evet.
Kendi sağlığından, sıhhatinden oluyorsun. Çok ağır imtihanlar oluyor. Ve bu bütün insanlar için. Sadece müminler için değil. Bütün insanlar için geçerli bir şey. İşte oradan bir hakikati yakalama.
Evet.
Mesela ben
bu da geçer yahu.
Çok karşılaştım. Belki. Ağır bir hastalıktan sonra Allah'ı arayan adamlar. Bir son şeyle bağlayalım, hatırayla. Avrupa'dayım. Bir orada işte oranın yerlerinden biriyle bir tür konuşuyor. Sonra kalktılar masadan. Yerli adam şey, yaşlı böyle. Herhalde 60-70 vardı. Tabi Almanca konuşuyor, çok anlamadım. Dedi ki ya dedi, işte bir takım sıkıntılar yaşadı dedi. Yanlış hatırlamıyorsam sağlık sıkıntıları falan. Adam dedi, muhabbet edecek kimse yok. Ben de muhabbet ediyor. Böyle giderse dedi, bu dedi Müslüman olacak dedi.
Allah Allah.
Çünkü dedi müthiş bir arayış içerisinde dedi. Yani çünkü Avrupalılar zaten Hristiyanımsıdır. Yani kültürel olarak Hristiyandır. Deist diye tarif edenler deist, ateizm diyen çoktur ama onlar da kültürel Hristiyandır ama bir yere geldiğinde bir şey arıyor. Çünkü mekaniklik bitiyor.
Evet.
O şeyler, mafsallar bozulmaya başlıyor. Mekaniklik bitiyor. Mekaniklik bittiğinde de şimdi ne olacak diyor.
Evet. Yani çok aslında belki irdelenmesi gereken hususlar da insanlar o dönemde özellikle hastalık döneminde veya başka bir başına gelen felaket durumunda o dediğiniz imtihanları yaşayan insanlar da bir acizlik durumu söz konusu oluyor. Herhalde o acizlikte de en yükseğe sarılma ihtiyacı hissediyor insanlar.
İşte, ya mesela şimdi bir Ukraynalıya gitsek deseydik ki 2 sene önce böyle olacak, perişan olacaksınız. Yerinizden yurdunuzdan şey yapacaksınız, eşin dostun ölecek.
Ya hadi oradan derlerdi.
Yani
evet.
Efendime söyleyeyim, bir Suriyeli'ye eskiden 10 sene önce 2011'de bunu söyleseydin, ya abartma abi derdi.
Evet.
Maraş'ta, Malatya'da oturan tabii bir insana
evet,
bir gün gelecek tık diye gidecek.
Her şey yok olacak.
Toz duman olacak, ne can kalacak ne mal kalacak deseniz.
Tabii.
Ya abartma der.
Evet.
Ama gerçekten işte hani tabii biz hep bu acıların da içinde insanlarla muhatap olduğum için sahada var olunca oradaki insanın kıvamını da görüyorsun.
Asıl orada belli oluyor yani ne yaptığı.
İşte orada esasında hikmete, hakikate yaklaşıyorsun. O yaklaşmayı doğru bir şekilde sonrasında yönetirseniz
evet,
Anadolu erenlerinden olursun.
Kadar. Sonrasını anlatırsanız yani. Evet.
Ama oradan tekrar dünyevileşmeye doğru dönüp de o hayatı unutup yaşadım geçti gitti.
Ders çıkarmazsanız ondan.
Evet, ders çıkarmazsanız yine hayata dünyevice bakarsanız fırsatı zayi etmiş oluyorsunuz.
Aynen öyle. Onu bir yani fırsat görmek lazım.
Acıdan bir tatlılık, daimi bir tatlılığı eziyetten rahmeti kaçırmış oluyorsunuz.
Evet. Eziyetten rahmeti bulanlara diyelim inşallah.
Eyvallah.
Herkes. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Devam edeceğiz belki. Bu tür anılara, bu tür tespitlere de çok ihtiyacımız var. Çok sağ olun, var olun.
Siz
Allah razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. bir önceki programda dediğimiz gibi yorumlarda sormuş olduğunuz soruları ben Abdurrahman Topbaş Bey'e sorma imkanını bulmuş olacağım. Sizler sorun, bizler de Abdurrahman Bey'e soralım. Kendinize iyi bakın.